Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 32.
Kitty söyleyecek şey olmadığı için değil de gizli düşüncelerini babasına bile açmak istemediğinden sustu. Yine de babasına hak vermek ve ruhunun bundan etkilenmesine izin vermek niyetinde olmamasına karşılık bir aydan beri düşlerinde göz bebeği gibi sakladığı Bayan Stahl'in varlığının tümüyle yitip gittiğini seziyordu. Geriye yalnızca kısa bacaklı, vücudu çirkin olduğu için sürekli yatan ve battaniyeyi istediği gibi örtmediğinden zavallı Varenka'yı azarlayan bir kadın kalıyordu. Kitty, belleğini zorlamasına karşın eski Bayan Stahl'i gözlerinin önünde canlandıramıyordu bir türlü. 35. Prens her zamanki neşesini ev halkına, tanıdıklarına ve Alman ev sahibine bile aşılamıştı. Kitty ile kaynaktan döndükten sonra Alba'yı, Maria Yengevna'yı ve Varenka'yı çaya çağıran Prens, masayı ve iskemleleri bahçedeki kestane ağacının altında kurdurdu ve yemeği getirdi. Prensin eli açık olduğunu bilen efendiler ve uşaklar kendilerini neşeye kaptırmışlardı. Yarım saat sonra karşıda oturan Hamburglu hasta bir doktor, üzerinde kahve, ekmek, tereyağı, peynir, soğuk tavuk bulunan beyaz örtülü masanın çevresinde, kestane ağaçlarının titrek yapraklarının gölgesinde yarım daire şeklinde oturan bu sağlıklı Rus topluluğuna pencereden can sıkıntısıyla bakıyordu. Başında leylak rengi kurdelelerle süslü bir başlık bulunan prenses oturmuş fincanları ve reçelle ekmekleri dağıtıyordu. Öteki uçta bulunan prens iştahla yiyor, yüksek sesle ve neşeyle konuşuyordu. Çevresine değişik kaplıca kentlerinden satın aldığı şeyleri, küçük bir sandık ve türlük kağıt açacağı yaymış, bunları herkese, Lişen'e, hizmetçi kadına, kötü Almancasıyla alay ettiği ev sahibine dağıtıyor ve Kitty'yi asıl iyileştiren şeyin kaplıcalar değil, ev sahibinin eşsiz yemekleri, erik kurusu çorbası olduğunu söylüyordu. Prenses, kocasının Rus tavırlarıyla alay ediyor ama Soden'e geldiğinden beri hiç yapmadığı biçimde eğleniyordu. Albay her zamanki gibi prensin şakalarını gülümsüyor ama Avrupa'yı çok iyi bildiğini düşünerek prensesten yana oluyordu. İyi yürekli Maria Yevgenyevna prensin her söylediği tuhaf şeye gülmekten katılıyordu. Kitty'nin o zamana dek güldüğünü hiç görmediği Varenka bile neşe kaynağının şakalarına hafifçe gülümsüyordu. Bütün bunlar Kitty'yi neşelendiriyordu ama yine de endişeliydi genç kız. Babasının elinde olmadan dostlarına ve genç kızın burada bulduğu yaşama alaylı alaylı bakarak ortaya attığı sorunlara çözüm bulamıyordu. Bu soruna genç kızın Petrovlarla ilişkilerinde bugün açıkça ve hoş olmayan bir biçimde ortaya çıkan değişiklik de eklenmekteydi. Herkes neşeliydi ama Kitty neşelenemiyor ve bu da onu daha çok üzüyordu. Çocukken cezalandırılıp odasına kapatıldığı zaman ablalarının neşeli çığlıklarını duyduğu andaki duygulara benzer bir duygu vardı içinde. Prenses gülümseyerek kocasına bir fincan kahve verirken bu ıvır zıvırları neden aldığını diye sordu. Ne yaparsın? Gezinirken insan bir dükkana yaklaşıyor. Satıcı bir şey alman için üstülüyor. Erlaucht, Excellence, Durlaucht. Bir kez Durlaucht dendi mi dayanamıyorum. 10 taleri verecek kadar iyiyim ben. Demek can sıkıntısından dedi prenses. Elbette can sıkıntısından. İnsanın ne yapacağını bilemediği o sıkıntılardan işte canım. İnsanın canı nasıl sıkılabilir ki prens? Şu anda Almanya'da çok ilginç şeyler var dedi Maria Yevgenyevna. Ama ben bütün bu ilginç şeyleri, pırasa çorbasını, bezelyeli sosisi biliyorum. Tüm bunları biliyorum ben. Hayır prens, boş konuşuyorsunuz. Kurumları çok ilginçtir buranın, diye düşüncesini belirtti albay. İlginç olan ne var? Tüm Almanlar mutlu, bütün dünyayı yendiler. Ama ben neden mutlu olayım? Kimseyi yenmedim ki. Hem burada insan çizmelerini kendisi çıkarıp kapının önüne koymak zorunda. Sabah kalkar kalkmaz giyinip salona geçmek, berbat şeyi içmek zorunda. Oysa evde böyle değil. İnsan acele etmeden uyanır, herhangi bir şeye kızar, azarlar, yeniden barışır ve düşünür. Bütün bunları acele etmeden yapar. Ama vakit nakittir, bunu unutuyorsunuz dedi albay. Hangi vakit? Öyle yıllar vardır ki bir ayı 50 kapik bile etmez. Öyle dakikalar da vardır ki değerini aile bile ölçemezsiniz. Öyle değil mi Kitty? Neden böyle üzgünsün? Ben mi? Bir şeyim yok. Nereye gidiyorsunuz? Biraz daha kalın dedi Varenka'ya. Eve dönmek zorundayım dedi Varenka kalkarken. Yine gülmeye başladı. Sonra sakinleşerek herkesten izin istediği şapkasını almak için eve girdi. Kitty peşinden gitti. Varenka şu anda ona bambaşka görünüyordu. Daha kötü değildi ama Kitty'nin daha önce düşündüğünden farklıydı. Ah uzun zamandır böyle gülmemiştim dedi Varenka. Şemsiyesini ve küçük çantasını alırken. Babanız ne sevimli insan dedi. Kitty susuyordu. Ne zaman görüşürüz diye sordu Varenka. Annem Petrovlara gitmek istiyor. Oraya gelir misiniz diye sordu Kitty, Varenka'yı süzerek. Olacağım diye karşılık verdi Varenka. Gitmek için hazırlanıyorlar. Eşyalarını toplamada yardım edeceğime söz vermiştim onlara. Öyleyse ben de giderim. Neden? Neden mi? Neden mi diye yineledi Kitty gözlerini açarak. Varenka'yı kaçırmamak için arkadaşının şemsiyesini yakaladı. Hayır bekleyin, neden? Babanız yeni geldi. Petrovlar yanınızda rahat olmuyorlar. Hayır, Petrovlara gitmemi neden istemediğinizi söyleyin. Siz de mi istemiyorsunuz bunu, neden? Size bunu söyleyemem dedi Varenka sakince. Ah söyleyin rica ederim. Her şeyi söylemem mi gerek diye sordu Varenka. Her şeyi, her şeyi dedi Kitty. Özel bir şey yok. Yalnızca Mihail Alekseyevich, ressamın adı buydu. Önceleri hemen dönmek istiyordu ama şimdi istemiyor dedi Varenka gülümseyerek. Kitty Varenka'ya asık suratla bakarak, peki sonra sözünüzü tamamlayın dedi. Sonra nedenini bilmek istiyorum. Sonra Petrov siz buradasınız diye artık gitmek istemediğini belirtiverdi. Uygunsuz bir şeydi elbet bu. Ama bir kavgaya neden oldunuz. Bunu siz de bilirsiniz. Hastalar öfkelenince... Kitty kaşlarını gittikçe daha fazla çatıyor ve susuyordu. Konuşan Varenka'ydı. Onun bir ağlama ya da konuşma krizine yakalanacağını görünce ne yapacağını bilemiyor, önceki sözlerinin etkisini azaltmaya çalışıyordu. Bu durumda oraya gitmemeniz daha iyi olur. Anlayış gösterin, öfkelenmeyin. Güzel, güzel. Çünkü bunların tümü yapmacıktı yalnızca. Tümü yapmacıktı, içtenlikten uzaktı. Bir yabancı ile ne işim vardı sanki? Bir kavgaya neden oldum işte. Kimsenin benden istemediği şeyi yaptım. Çünkü her şey yalan, yalan, yalandı. Varenka tatlı bir sesle yapmacık mı, neden diye sordu. Ah aptalca çirkin bir şey bu. Hiç gereği yoktu. Her şey yalan dedi Kitty şemsiyeyi açıp kapayarak. İyi ama insan neden yapmacıklı davransın? İnsanlara, kendine, Tanrı'ya karşı çok iyi görünmek için. Herkesi aldatmak için. Ama şimdi her şey bitti. Yalan söyleyip aldatmaktansa kötü olmak daha iyi. Hangi aldatmadan söz ediyorsunuz siz diye sordu Varenka gücenerek. Öyle konuşuyorsunuz ki. Ama Kitty öylesine heyecanlıydı ki onun konuşmasına fırsat vermiyordu. Sizden söz etmiyorum. Kusursuz birisiniz siz. Evet, kusursuz olduğunuzu hissediyorum. Ama ben kötüysem ne yapabilirim? Kötü olmasaydım böyle olmazdı. Çünkü o zaman olduğum gibi görünür, yapmacıklı davranmazdım. Anna Pavlovna ile ilgilenmekle ne çıkarım olabilir? Canları istediği gibi yaşasın onlar. Ben de keyfimce yaşarım. Hayır, iyi bir şey değil bu. İyi bir şey değil. Peki ama iyi olmayan nedir diye sordu Varenka şaşırarak. Her şey, duygularımın dışında başka türlü yaşayamam ben. Oysa siz ilkelerinizle yaşıyorsunuz. Ben yalnızca sizi sevdim ama siz yalnızca beni eğitmek, kurtarmak istiyorsunuz. Haksızlık ediyorsunuz. Ama ben başkalarından söz etmiyorum, kendimden söz ediyorum. Kitty diye seslendi prenses. Buraya gel, babana mercanlarını göstersene. Kitty dostuyla aralarını düzeltmeden kasıntılı bir tavırla masanın üzerindeki küçük bir kutuda bulunan mercanlarını aldı ve annesinin yanına gitti. Annesiyle babası ikisi birden aynı anda neyin var, neden kızardın dedi. Bir şey yok dedi Kitty. Hemen geliyorum. O hala orada diye düşündü. Ona ne diyeceğim? Tanrım ben ne yaptım, ne yaptım? Neden ona hakaret ettim sanki? Ona ne derim şimdi? Sonra kapının yanında durdu. Varenka başında şapkasıyla masanın yanına oturmuş, Kitty'nin kırmış olduğu şemsiyenin yayını inceliyordu. Başını kaldırdı. Bağışlayın beni Varenka. Ne dediğimi bilmiyorum. Gerçekten de sizi üzmek istemiyordum dedi Varenka gülümseyerek. Barışmışlardı ama prensin gelişi Kitty'nin gözünde içinde yaşadığı yeni dünyayı değiştirmişti. Öğrenmiş olduğu şeylerin hiçbirinden vazgeçmemişti. Olmak istediği gibi olabileceğini düşünmekle yanıldığını anlıyordu. Uyandığına inanıyordu. Çıkmak istediği yükseklikte yapmacıksız, övünmeden tutunabilmenin bütün zorluklarını anlamıştı. Ayrıca da içinde şu acılarla, hastalıklarla, can çekişmelerle dolu dünyanın bütün üzüntüsünü duyuyordu. Bu dünyayı sevmek için harcadığı çabaları çok ağır buluyor ve en kısa zamanda ablası Dolly ile çocuklarının yerleştiklerini bir mektuptan öğrendiği Rusya'daki Petroskoye'nin serin havasına kavuşmak istiyordu. Ama Varenka'ya sevgisi azalmıyordu. Kitty dostuna veda ederken Rusya'ya gelip onu görmesi için yalvardı. Evlendiğiniz zaman geleceğim dedi Varenka. Hiç evlenmeyeceğim ben. Öyleyse ben de hiç gelmeyeceğim. O halde evlenmekten başka çare yok demek ki. Sözünüzü unutmayın sakın. Doktorun düşündükleri gerçekleşmişti. Kitty Rusya'ya iyileşmiş olarak döndü. Eskisi kadar neşeli ve tasalı değildi artık. Ama huzurluydu. Moskova'daki acıları artık yalnızca bir anıydı onun için. 3. Bölüm 1. Sergey Ivanovich Koznishev düşünsel çalışmalarını bir süre ara vermeyi kararlaştırdı. Mayıs sonunda her zamanki gibi yurt dışına gitmek yerine Levin'in çiftliğine gitti. Koznişev'e göre kır yaşamının yerine hiçbir şey tutamazdı. Bu yüzden kardeşinin yanına gidiyordu. Konstantin Levin Nikolay'ı bu yıl beklemiyor olsa bile bu ziyarete çok sevindi. Bununla birlikte Konstantin kardeşine sevgi beslemesine, ona önem vermesine karşın köydeyken onun yanında kendini rahat hissetmiyordu. Kardeşinin köyle ilgili düşünceleri de hoşuna gitmiyordu. Konstantin'e göre köy, yaşamın odak noktası, sevinçleri, acıları, çalışmalarıydı. Sergey içinse tam tersine bir yanıyla yalnızca bir dinlenme köşesi, öte yanıyla kent yaşamının insanı tüketen aşırı yorgunluğuna karşı etkili, içmekten hoşlandığı ve etkisini bildiği bir ilaçtı yalnızca. Konstantin yararlı bir iş alanı olduğu için seviyordu köyü. Oysa Sergey orada tembelce yaşayabildiği için hoşlanıyordu köyden. Ayrıca Sergey Ivanoviç'in köylülere bakış biçimi Konstantin'in gururunu incitiyordu. Sergey onları tanıdığı ve sevdiği için övünüyordu. Onlarla sık sık görev yapar gibi gösterişe kaçmadan, üstünlük taslamadan konuşuyor ve tümü de birbirine benzeyen bu konuşmalardan halk yararına genel sonuçlar çıkarıyor. Böylece halkı çok iyi tanıdığını kanıtladığına inanıyordu. Konstantin ise bu tavırdan hoşlanmıyordu. Ona göre köylü ortak çalışmada ana unsurdu yalnızca. Kuşkusuz köylülere sevgi ve saygı duyuyordu. Bu duyguları bir köylü kadın olarak sütle annesinden almış olmalıydı. Bunu kendisi de söylüyordu. Ama köylülerle imeceye katılmasına, kimi zaman bu insanların gücüne, sevimliliğine, sağduyularına hayran olmasına karşılık daha fazla beceri isteyen imece işlerinde kaygısız ya da sarhoş oldukları, işleri yüzüstü bıraktıkları ya da içten davranmadıkları zaman onlara çok kızıyordu. Konstantin Levin'e halkı sevip sevmediği sorulsa o buna kesin bir yanıt veremezdi. Genellikle bütün insanları sevdiği gibi köylüleri sevdiğinden emin değildi. Yaratılıştan iyi yürekli olduğu için köylülere cahil insanlara karşı nefretten çok sevgi besliyordu. Ama her zaman onlardan yana mı yoksa onlara karşı mı olduğunu söylemek, daha doğrusu onlara karşı nefret ya da sevgi gibi belirli bir duygu beslediğini belirtmek, yalnızca bütün çıkarlarıyla bağlı olduğu bu insanlarla birlikte yaşadığı için olanaksızdı. Ne köylülerde ne de kendinde özel bir yetenek ya da kusur görüyordu. Onlardan yana ya da onlara karşı bir tavır alamazdı. Üstelik köylülerle uzun süreden beri efendi olarak, aracı olarak ve özellikle danışman olarak çok sıkı ilişkiler olmasına karşın köylüler kendisine çok güvenirler, 40 verst uzaktan ona akıl danışmaya gelirlerdi. Köylüler konusunda belirli bir düşüncesi yoktu. Halkı tanıyıp tanımadığını söylemesi, halkı sevip sevmediğini söylemesi kadar zordu onun için. Ona göre halkı tanımak, insanları tanımak demekti. Sürekli gözlemesi gerektiğinden iyi ve ilginç gördüğü her türlü insanla, yani köylülerle ilişki kuruyor ama sık sık aklındaki eski düşüncelerini değiştiren yeni özellikler görüyor ve yeni düşünceler ediniyordu. Sergey Ivanoviç ise tam tersine sevmediği kent yaşamına karşılık köy yaşamını seviyor ve övüyor, aynı şekilde köylülere yakınlık duyuyor, kentteki kibar tabaka insanlarından hoşlanmıyordu. Böylece onun halk anlayışı, halk sınıfının sosyetedekilerden farklı olduğu düşüncesine dayanıyordu. Düzenli çalışan aklıyla köylülerin yaşam biçimlerinin geleneklerinden daha çok diğer sınıfların gelenekleriyle aralarındaki çelişkilerden oluştuğunu belirgin bir şekilde öğrenmişti. Koznişev'in köylüler hakkındaki düşüncesi ve onlara karşı duyduğu sevgi hiç değişmiyordu. Bu konuda iki kardeş arasındaki tartışmalarda Sergey Ivanoviç her zaman üstün çıkıyordu. Çünkü halk konusunda olduğu kadar halkın karakteri, yetenekleri ve zevkleri konusunda da çok geniş bilgisi vardı. Oysa Konstantin, Levin'in bu konuda hiçbir belirgin düşüncesi yoktu ve bu yüzden bu tartışmalarda kendi kendisiyle her zaman çelişirdi. Sergey Ivanoviç'e göre küçük kardeşi iyi yürekli, sıkı bir delikanlıydı. Onun canlı bir zekası olduğunu bildiğinden olayların çok çabuk etkisinde kaldığı için onu çelişkilerle dolu olmakla suçlardı. Kimi zaman bir ağabey hoşgörüsüyle Konstantin'e bazı şeylerin önemini açıklar ama rakibini kolayca alt ettiği için bu tartışmalardan zevk almazdı. Konstantin Levin ağabeyini geniş fikirli, çok bilgili, sözcüğün tam anlamıyla soylu ve toplum yararına çalışan biri gibi görürdü. Ama Konstantin'in yaşı ilerledikçe ve ağabeyini daha iyi tanıma fırsatı buldukça kendisinde olmadığını hissettiği toplum yararına çalışma özelliğinin bir yetenek değil, belki de bir kusur olduğunu ama iyi niyetli, namuslu ve terbiyeli olmak istemekten oluşan değil de yüreklilik denilen yaşama gücünün, yaşamın insana sunduğu çeşitli yollardan birini yeğleyip bu yoldan ayrılmama isteğinin yarattığı bir kusur olduğunu anlıyordu. Levin ağabeyini daha iyi inceledikçe toplum yararına çalışanların çoğunda görüldüğü gibi Sergey Ivanoviç'in de bu yola yürekten isteyerek değil ama öz çıkarlarının yalnızca bu yolda olduğunu söyleyen mantığının sesine uyarak girdiğini fark ediyordu. Üstelik Sergei'in toplum yararı ve ruhunun ölümsüzlüğü ile ilgili sorulara karşı ilgisinin bir satranç partisi ya da yeni bir makinenin karmakarışık yapısına karşı duyduğu meraktan daha fazla olmayışı Levin'i varsayımlarında haklı çıkarıyordu. Konstantin Levin'in köyde ağabeyinin yanında duyduğu rahatsızlık yazarın eli boş oturması yüzünden daha da artıyordu. Oysa çiftlik sahibinin özellikle yaz aylarında öylesine yoğun işi vardı ki uzun günler bile ona çok kısa geliyordu. Ama Sergei Ivanovich dinleniyorsa, yani kitabı üzerinde çalışmıyorsa da bu arada hep düşünmeye ve kafasıyla çalışmaya alışkın olduğu için aklına gelen düşünceleri belirgin ve özlü bir biçimde kesinlikle bir dinleyiciye aktarması gerekiyordu.
Ayrım sonu.